Ayrım 25, Düzünden Candan Yazılar 1, 1967-1992, Can Yücel, sayfa 354. Pogroma karşı bir program. Yeni hükümet programının Türk solunu hoşnut ettiğini söyleyemeyeceğiz elbet. Hükümetçe böyle bir kaygı duyulmadığı belliydi zaten. Onun içinde 5 Haziran seçimleri sonrasında kurulan CHP azınlık hükümeti tarafından kıraat edilen programdan bile daha sağa kaydırılmış oluşuna şaşmadık. Ve vicdan cephesi hükümetinden daha fazlasını beklemeye de hakkımız yoktu. Ecevit kendi partisinin tüneyinde bu benekli yumurtadan nasıl bir cücüğün çıkabileceğini gün evveli örlemişti. Biliyorsunuz, o gidişle Feyzioğlu'nun demir hindisine bile şerbetli olmamız gerekirdi değil mi? Üstelik anahtarı bundan daha sola dönük bir program, hükümetin ortak deklarasyonda açıklanan kuruluş amaçlarına da ters düşerdi. Murat her şeyden önce MC denen şerden halas olmaktı. O şerre hayır diyerek başlayacaktı bütün hayırlar ve alametleri. Sonrasında Allah ve devlet kerim. Madem halkımız düşürülmüştü bir can pazarına, canımızı kurtaracaktık ilkin. Can sağlığının sağı olsa da biraz soluna bakılır mı hiç? Ecevit de can havliyle ve can siperhane muhtar seçimlerinin ertesinde yapıştı bu muhtar ve bağımsız mebusların eteğine. Bir bakıma ülkenin muhtariyeti bile bağlıydı muhtarların evet deyip demeyeceğine. O zaman Türk solu da ortanın solu da birlik ve kurulu kurusuz düzenlik uğruna varsın kurban olsun. Hüseyin Rahmi anlatıyor. Tercüman-ı hakikatte genç yaşta yazıya başladıktan sonra patron Ahmet Mithat Efendi'nin Beykoz'daki yalısına gelir gider olmuş. Akbaba'da bir bayram aleminin sabahı gazeteye dönüşlerinde Beykoz'dan Yeniköy'e topluca sandalla geçerlerken bir fırtına kopmuş. Sandal ceviz kabuğu gibi sallanmış. Muharrirler korkudan fırlamışlar ayağa. Sandal battı batacak. Ser muharrir Mithat Efendi teknenin burnunda oturuyor, sakallı ve müşekkel. Kalın paltosunun cebinden çekmiş toplu tabancasını, kımıldayanı vururum diye kükremiş. O sayede sağ salim varmıştır Yeniköy'e. Halk Partisi'nin davranışı da az buçuk öyle, hiç değilse yandaşlarının tutumu. Susun ha diyorlar, canınızı kurtarıyoruz sizin. Kımıldanmaca, dırıldanmaca yok, hele şu fırtınayı atlatalım. Sol, mol diye işin bokunu çıkarmayın şimdi. Onun içinde bazı arkadaşlar kakasını yemiş ispinoza döndüler şimdiden. Hele bir CHP'yi eleştirecek ol, abanıyorlar üstüne. Biz de mecburen böyle istiareyle konuşuyoruz artık. Yine de Acelevit'in mantığına ve bol sarımsaklı mantısına kaşık sallasak bile, kaşıkla yerken sapıyla gözümüz çıkmasın için bu can güvenliği denen zümrüdü Ankara kuşunun nasıl ökseleneceğini fal taşlarımızla seyirden kendimizi alamıyoruz. Söz konusu programın başlarında şöyle deniliyor. Ülkemizin son zamanlarda sürüklendiği ortamda Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni hür ve demokratik rejimi veya cumhuriyetin temel niteliklerini yıkıp yok etmeyi amaçlayan, totaliter bir baskı ve terör rejimini kurmaya yönelen ve yurttaşların özgürlük ve huzur içerisinde korkusuz yaşama haklarını, can güvenliğini, kanun hakimiyetini ortadan kaldırmaya çalışan, her çeşit anayasa dışı faaliyetlere karşı demokrasiyi ve cumhuriyeti korumak ve savunmak, tüm ulusumuzun ve onun temsilcisi olan parlamentomuzun başlıca görevi haline gelmiştir. Böylece dile getirilen tehlike 12 Mart'ın ve MC hükümetlerinin vur abalısı, çatapat ve tek tük goşist yani solak girişimler olamayacağına göre meram edilenin bir faşist tırmanış olduğu belli. Hükümet ve hatta güvenlik kuvvetleri içinden destek gördükleri de vurgulanıyor madem. Faşizmde biliyorsunuz totaliter bir baskı ve terör rejimi kurulabilmesi için ilkin bir ülkede solu ortadan kaldırmayı amaçlar. Demek ki topun ağzında olanlar biziz. Öldürülenler, vurulanlar da bizim çocuklarımız, bizim arkadaşlarımız değil mi? Geçen gün yakın bir dostum CHP'yi bu son atılımında kayıtsız şartsız tutmamız gerektiğini açıklarken Türk solu bir pogrom tehlikesi karşısında sen ne anlatıyorsun dediydi bana. Pogrom belki duymuşsunuzdur, Rusça kökenli bir sözcük. Bir halkın mazlumların örgütlenmiş biçim ve çapta kıyımı demeye geliyor. Çarlık başı sıkıştıkça Rus halkının kendine çevrik öfkeli bakışlarını başka yere çekebilmek için azınlıklara, özellikle Yahudilere karşı kışkırtırmış kalabalıkları. Bizdeki Ermeni kıyımları gibi yakın tarihten de 6-7 Eylül gibi. Programın biraz aşağısında da deniliyor ki, hiçbir gerekçeyle hiçbir kimseye devlet denetimi ve sorumluluğu dışında kamu görevi yapma, zor kullanma, güvenlik sağlama, kendi kendine hak alma yetkisi ve olanağı tanınmayacaktır. Bunu yaparken bir yandan da haksızlıklar onarılacak ve geçmişin yaralarını tedavi yolları aranacaktır. Bu tanımlamadan ülküdaş idealistlerimizin antikomünizmde devlete yardım etme heveslerinin kastedildiğini söküyoruz. Ama geçmişin yaralarını tedavi yollarını aramadan ne murad edildiğini anlayamadık. Çünkü vurulan devrimciler biraz geç de olsa yurtsever doktorlarımız tarafından tedavi görmekteler. Tedavi göremeyecek kadar ağırlaştıklarında da kabristana naklediyorlar nasıl olsa. Yalnız arkadan gelen şu düğümce yüreğimize su serpiyor. Fakat hükümetin iyi niyetli davranışına karşı en küçük bir direniş olursa gereği tereddütsüz yerine getirilecektir derken şöyle önlemden söz ediliyor. Devletin haber alma ve değerlendirme örgütüne demokratik hukuk devletinin ve açık toplumun gereği olan nitelik kazandırılacaktır. Bu örgüt siyasete dolaylı da olsa karıştırılmayacak, propaganda ve yönlendirme çalışmaları yapmayacaktır. Bu örgüt olsa olsa MIT, uygulaya geldiği program şimdiye dek çat pat burada kapı arkasındaki hükümetlerin programlarına pek uymuyordu da o yüzden biraz kuşkulu. Yoksa hem sade o değil, kontur gerillası bu işin. Üstelik Ecevit'in CHP ortak grubuyla yaptığı konuşmada yer alan şu tümce de ortalığı bulandırdı az çok. Eğer geçmişin yaralarını sararak yeni bir dönemi başlatmamız, şiddet gösterilerinin sorumlularınca kolaylaştırılmazsa dibini de iyice deşmek zorunda kalırız. Bakın bunu anlamadım. Hem şiddet eylemlerinin sınırını temizlemeye kararlısın, hem de geç de olsa yaralarını sararak yeni bir dönemi bekliyorsun. Bu kolaylığı göstermezlerse ancak o zaman geçmişi de iyice deşeceksin. Oysa DİSK'in yeni genel başkanı Baştürk'ün dediği gibi faşist hareketi tüm yasal ve yasal olmayan hareketleriyle dağıtmak gerekir. Bu ise sözü geçen örgütlerin geçmişini karalayarak cinayetlerin tiplerini ve yurt içi yurttaş ilişkilerini ortaya çıkarmakla olacaktır. Yoksa devlet ve devletlilik iddiasındaki bu kumkuma merkezinin usturuplu bir rical hareketine yağ süreceğine, dostlar alışverişte görsün kabilinden bir kovalamaca, bu tehlikenin kuytularda büsbütün parçalanmasına yol açacaktır. Kaldı ki bu şebekelerin böyle bir rical hareketine girme kararında olup olmadıkları da meçhuldür. Boşuna mı Ecevit CHP'nin anarşiyi önlemek istemesini istemeyenler var diye bar bar bağırıyor? Ne sandındı? Tek yumurta yatırırsan ortaya böyle olur işte. İşte tilkiler, sansarlar, kaplanlar bekliyorlar orada. O zaman işte gözler aydın. Program derken başlayacak pogrom. 17 Ocak 1978 Ütübüs. Bay Müsyü Okan'ın yapıtı üzerine koparılan şamata karşısında duyduğum yadırgı filmi daha seyre başlar başlamaz buharlaştı, uçtu gitti. Dipnot, Tunç Okan'ın yazıp yönettiği, oynadığı otobüs filmi, yayıncının notu. Önemli bir olay karşısında olduğumu şıpın işi kavradım çünkü. Sonradan çıkı çıkı verecek pürüzleri ne olursa olsun bilincimi dolayısıyla yaşamımı zenginleştirici bu görüntüler dizisi karşısında sevecen eleştiri şah damarım atmaya başladı. Çapraşık girif çetrefil sorunları kavramada ki yabanda çalışan işçiler sorunu da elbet böyle bir sorun, ilk iş önümüzdeki soruna derinden işleyebilecek özgün bir bakış açısı yakalamaktır. Bu açı elbet dünya görüşünüze yöndeş olmalıdır. Ama aynı zamanda da olgunun tazeliği karşısında kaçınılamayan bilimsel veri birikiminin yetersizliğini, sanatsal ve sezgisel bir bütünsellik içinde giderek bir keskinliği, kestirmeliği, gelberi etmelidir. Pınar'ın gözü gibi gerçeğin de bir gözü vardır. Ona ulaşacaksak gözümüzü o göze uydurmamız gerekir önce. Açılan muradım işte bu. O zaman ana gerçeği bizi ulaştıracak bir ipucu, daha doğrusu nesnel bir karşıca objektif korelatif bulma olanağımız açılır. Örneğin bu filmde Stockholm'in görkemli bir alanına bir göktaşı gibi düşmüş otobüsün kapalı perdeleri ardından İsveç sanayi toplumunun yaşamını hırsızlama seyreden yurttaş gözlerinin bakış açısı böyle bir açı. Onların aç ve fersiz gözleriyle izlenen İsveç toplumu, o toplumun tüm gerçekliği değildir elbet ama kendi içinde bütünlenmiş bir gerçektir. Hem de o perde arkasından bakılan toplumu, hem de o perde arkasından bakan bizim toplumumuzu daha iyi kavramamıza el verecek bir gerçek birimi ve birliği. Yabancı bir dünyanın ortasında Dral dedenin düdüğü gibi kala kalmış, köylü işçilerimizin dışa dönük yabanlığı aslında İsveçlinin içe dönük yabancılaşmasını, geri bıraktırılmış toplumumuzu bütün acılığıyla dile getirmektir. Bu yapıta basınımızda yöneltilen olumsuz eleştirilerin yanlışlığı da buradan kaynaklanıyor. Başta ustamız Saint Aziz ve isim benzerliğinden olacak Elisen, Demir, Stein, Taş, birdenbire Eisenstein kesilen Demirtaş dostumuz olmak üzere bir sürü arkadaş işlenen çelişkinin sadece bir ayağını, yani köylü işçilerimiz üzerine dikkatlerini yoğunlaştırdıkları için ve öbür ayağı gözden kaçırdıklarından ötürü ayrıntılara saplanıyorlar. Yok efendim, bizim işçimiz yürüyen merdiveni bilmez miymiş? Öyle vitrin bizim Beyoğlu'nda da varmış, ne diye şaşıracakmış bizim Mehmet. Hele o kraldan çok Çin imparatoru olan Erdem Kral kardeş, kanıtların topunu iyice kaçırıyorlar eleştirisinde. Nasıl yekten şahlanı veriyor o içimizdeki aşağılık duygusu? Halkımız küçük düşürülüyormuş. O filmde küçük düşen varsa köylü işçilerimizi geçtik. Onları dolandıran Türk şoför bile değil, kapitalizmin tüketim toplumu ve düzeni. Hem İsveç halkı da böyle tümden kötü olabilir miymiş? Ayol, biz Ecevit ile Palme mülakatını değil, aldatılmış emekçilerimiz ile İsveç yaşamının yozlaşmasını temsil eden gece yarısı kuşlarının karşılaşmasını izliyoruz burada. Üstelik bu denli sanayi toplumlarının azgın yalnızlığı içinde öldükten 3 ay sonra tesadüfen apartman dairelerinde bulunup mezarlığa dehlenen ihtiyar cenazelerini de biliyoruz. Daha geçenlerde Stockholm'un en kalabalık meydanında Panama kanalı üzerinde Amerika ile imzalanan anlaşmayı protesto edeceğim diye kendini benzinle yakan gencin onca uzun hazırlığına karşın yanına bir tanrı kulunun bile yanaşmayışını kınaya kınaya bir hal oldu İsveç basını. Ama bu filme yöneltilen eleştirilerde en kanıma dokunan şey, Türk işçisinin, Türkiye işçi sınıfının, dolayısıyla proletaryanın küçük düşürülmüş olduğu yolundaki suçlamalar. Bir kere sanatçı gözüne kestirdiği gerçeği dile getirme kaygısı içinde çalışırken, ele aldığı gerçekliğin parçalarından kimini abartmak, kimini de ufalamakla özgür bellenmelidir. Yeter ki dile getirdiği gerçek doğru bildiğimiz ana gerçeğe ters düşmesin. Öte yandan tek tek işçileriyle işçi sınıfını birbirine karıştırdığımız için değil mi aydınlarımız işçi sınıfıyla bütünleşiyoruz diye kıçlarını yırtsınlar. Bu bütünleşme de eşeğin kuyruğu gibi mek parmak ileri gidemiyoruz. İşçi birey olarak ne iyidir ne kötü ne de kendi başına insanlığın kurtarıcısıdır. O da senin gibi benim gibi bir insandır. Ay yaşı vardır, zanisi vardır, canisi vardır. Dalgıcısı vardır, haini vardır. Nasıl burjuvazinin içinden iyi adamlar da çıkıyor diye burjuvaziyi sınıf olarak olumlu saymıyorsak, işçi sınıfının içinden çıkan tek tek yozlaşmışlıklar da işçi sınıfının olumsuzluğuna kanıt olarak gösterilemez. Öyleyse işçimizi anlatırken birey olarak işçilerimizin gerçekliğini olduğu gibi yansıtmaktan kaçınmamalıyız. Onlar da bu toplum ve bu düzen içinde yaşıyorlar, onların da kusurları, yozlukları olacak elbet. İşçi sınıfının insanlığının kurtarıcısı olarak ve bir tarihsel kategori anlayışı içinde yüceltirsin. Ama işçi sınıfı adına tek tek işçi bireyleri bütün kusurlardan arınmış evliyalar olarak tanıtmaya çalışmak, onları ülküleştirmek, yarı tanrılar gibi göstermek, bilimselliği haklı olarak kimsenin yanına bırakmayan bizlere yaraşmaz. Ne de işçi sınıfının genel imgesine gölge düşüreceğim vehmi ve kuruntusuyla işçilerimizin gerçek yaşantıları üzerinde bildiğimiz gerçekleri hasıraltı etmek övünülecek bir davranış. Kim bilir, belki de edebiyatımızda işçi yaşamı üzerine elle tutulur yoğunlukta ürünlerle karşılaşamayışımız buradan kökleniyor. Sözümü bitirmeden önce bu filme emeği geçmiş olan bütün kardeşlerimi kutlarım. Sesiyle, görüntüsüyle o otobüsü bir ateş ütüsü gibi İsveç'in damalı meydanına, o ateş pahası Hint kumaşından dikilmiş gece elbisesinin, o şıllık tuvaletin, o göstermelik sosyal demokrasinin üstüne cayır cayır oturtan sanatçıların gözlerinden öperim. Gözlerimizle başlayan bir evrensellik bu. 19 Ocak 1978. Erbakan'a yan bakanlar. Necmettin Erbakan renksizler diye verdiği fasileye kıyasla haydi renkli bir sima muhakkak. Bir yandan makine mühendisi, bir yandan din ulusu. Maddiyatı da var, maneviyatı da. Bir ayağı dünyada, bir ayağı ahirette, iki cihanda da aziz. Bu gidişle o cennet ile cehennem arasındaki Araf denen yerde karar kılar sonunda da belki. Başında sarık, sırtında beymen. Konuşması da ona göre. Şafii metinlerinden delil getirerek örneğin ülkemizde motor sanayinin kurulması zorunluluğuna parmak basıyor. Derken bir El Esher müderrisi edası ve nidasıyla faizi yerden yere çalışıyor. Demagogluğuna demagog, bin dereden zemzem suyu getiren bir halk tavcısı ama tokmağını vurduğu yerden de ses getirmiyor değil. Gözü pek ama yerinde esnek, iki cami arasında kılmasa da namaz, kendisi kurnaz mı kurnaz? Velhasıl yabana atılır bir kişi değil Erbakan. Yurdumuzun gerçeklerine, halkımızın geleneklerine düşmüyor çünkü yaban. Tanzimattan bu yana garplılaşma akımının yaşamımızda açtığı yaraları kaşımada tırnaklı bir lokman. Onun içinde emperyalist adam. Mehmet Akif'in bülbülüyle dem çekiyor makam makam. Metropol dolabına henüz takılamayan taşra sermayesine sırtını dayadığından tekelci sermayeye düşman. Yıldızı barışmıyor ortak pazarla. Hafiflikler etse de zaman zaman montajdan değil, devlet eliyle ağır sanayiden yana bu mühendis imam. Ne zaman tökezlenecek diye mesle ayağına gözünü dikmiş olduğu için layık ve fazla nevazişe layık olmayan müesses nizam, o da demokratik haklara sahip çıkmaya kararlı bu eyyam. Ne yapalım, kendisini böyle yaratmış yaradan. Bu mukaffa ve fantazya sunudan sonra çağ dışı diye damgalanan, bu haycı yağlı Adem'in, bu rengarenk politikacının siyah beyazı ve ne kokar ne bulaşır siyasal yaşamımıza renk ve biraz ağır koku kattığını, gidişatımızı derinden etkilediğini göremeyeceğiz inkardan. Örneğin ünlü jurnalistlerimizden June 8, Arca Hart, ile damat Metin Paşa'nın NATO kafa diye bir olgunun var olduğunu unutup, Erbakan kafası adıyla beyin cerrahisine yeni bir çalışma alanı icada yeltenişlerini gözden ırak edemeyiz elbet. Kapitalizmin maymuncuğunu elinden düşürmeyenlerin MSP anahtarını paslı maslı diye passa kötülükleri boşuna mıydı? Dünkü Sabah Şerifler Hayırlar Olsun gazetesinde bir kontenjan çelebimiz Erbakansız hayat diye kınalar yakıyor. Öte yandan mümtaz bir bilim adamımızın CHP-MSP koalisyonu kurulduğu sırada bu gelişmeyi bir küçük burjuva bloku sıfatıyla nasıl olumlu bir adım ve siyasamızdaki bazı müzmin illetlere karşı bir panzehir olarak selamlamış olduğunu unutabilir miyiz? Acelevit'te bu kaynaşmayı tarihsel yanılgı adı altında mızrakladığı tezin bir uygulama aşaması olduğunu ilan etmişti. Hatırlarsanız, yeni başbakanımızın işlediği en büyük yanılgının bu tarihsel yanılgı tezinden kaynaklandığı bir kez daha belirttikten sonra hemen ekleyelim ki, bu Kemal tarihsel tez hiç değilse geçici bir süre için ülkece ve ulusça bağımsızlık bilincine yeniden yanaşmamızda umulmadık hayırlı sonuçlar doğurabilir. Bizim Amerikan emperyalizminden, ortakça pazarından, NATO iskelesinden palamarı çözmeye başlamamızda bir iskele alabanda buyruğu yerine geçebilirdi. Kıbrıs çıkartmasının yol açtığı çıkmaz içinde Erbakan'ın cin gözlüğüne yaraşmayan erkeç inadı bu tezi tezek etmiş bile olsa buna CHP'nin böylece dumanlanan havayı hangi kurtlara teslim etmek üzere olduğunu görerek sevinmesi değil, yas tutması gerekirdi. Şimdi Halk Partisi'nin kurt palazına tutuluşundan yakınanlara başka seçenek var mıydı diye karşılık veren aklı evvellerin karşısına geçip elbet başka seçenek vardı Amerika'yı daha geneliyle Batı dünyasını gücendirme pahasına da olsa CHP-MSP ittifakı bozulmamalıydı demekten kendimizi alamıyoruz. Ama o günden beri o asma köprünün altından öyle acı sular aktı ki o Kemal tarihsel tezden kala kala bir İsmail Cem Sultan kaldı. O da İstanbul dukalığında yesir. Yine de basite indirgeyelim sorunu. Sorarım size. MSP mi, MHP mi? Erbakan mı, Türkeş mi? Kişisel yanıtınız ne olursa olsun ortada kör kör parmağım gözüne bir yanlış var. MSP okkanın altına gitti. MHP paçayı kurtardı bu patırtıda. Büyük burjuvazi de ellerini ovuşturuyor. CHP ise banka kapısında nev huzur bir köşklü olduğu yerde kalkıp duruyor değneğine. Süleyman Efendi'ye değil Erbakan'a yazık oldu. Bu biraz Hüvel Baki'ye çalan yazı Yargıtay Başsavcılığı'nın girişimi üzerine kaleme alındı. 20 Ocak 1978 Kütür kütür bir kültür. 1954-1955'te İzmir'deyken gazeteci yazar bir zat vardı. Asım Kültür diye. Yakınlığım olmadı. Gözlerini ısırırdık birbirimizin. Uzaktan o da. Bir eyyam sonra Beyoğlu'nda piyasa ederken bir gün karşılıklı kaldırımdan kalabalık arasından kültür, kültür diye bir takım sesler yükseldi. Haçan biz de kültürlü geçiniyoruz. Aa o zamanlar ne ola ki bu sesler diye çevreme bakındım. Ne göreyim? 10 adım kadar ilerimde Asım Kültür Bey hızlı hızlı yürümüyor mu? Dimdik ve mağrur ve koltuğunun altında belli Frenç olduğu bir tomar gazete ve dergi. Meğer karşılıklı kaldırımda kendisini İzmir'den tanıyan ahbap çavuşlar kültür kültür diye ona bağırırlarmış matrağına. Bu arada da kan gövdeyi götürürken böyle kültürden söz etmek pek Asım Kültürce ve Saraka'yı davet edici bir iş olacak. Ama kültürsüz de yaşanmıyor ki değil mi efendim? Ayva dişler gibi kütür kütür de olsalar bizim kültür. Yeni hükümet programı sanırım Ecevit'in şairliği yüzü suyu hürmetine bu konuyu dişlememize vesile olacak nitelikte. Hayli geniş yer tutuyor bu vadi. Bir alıntıyla başlayalım işe. Hükümetimiz sanat ve kültür çalışmalarını toplumun bütün katlarına yaymaya çalışacaktır. Bu amaçla anayasa ve demokrasi kuralları içinde her türlü baskı ve yönlendirmeden uzak bir devlet desteği sağlanacaktır. Sanatta ve kültürde özgürlük ortamının tüm yoşulları gerçekleştirilecektir. Bu sözler CHP programında özgürlükçü demokrasi felsefesine dayandırılarak belirlenen temel kural ve ilkelere uygun. Düşünce, anlatım ve eleştiri özgürlüğü sınırsız olmalıdır diyor CHP programı. Ama yeni hükümetin programında 142'den düşünce, anlatım ve eleştiri özgürlüğünün karşısına dikilmiş olan bu tel örgünün kaldırılacağından bahis yok. Bu eksikliği yeni hükümetin karmaşık yapısına bağlamayı gönül istese de özgürlük ağacının gövdesine saplı duran bu baltanın orada boş durmayacağını düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Geçelim ikinci doğruya. Anayasa ve demokrasi kuralları içinde her türlü baskı ve yönlendirmeden uzak bir devlet desteği sağlanacak. Bu yine CHP programında yer alan ve güdümlü sanat yakıştırmasıyla hür dünyaca öteden beri sosyalist ülkelerdeki sanat ve kültür uygulamalarına karşı yöneltilmiş eleştirilere temellik eden bir ilke. Üstelik sanatın kemalist uygulamalarına da aykırı düşen bir çizgi. Ve ister burjuva ister proleter kökenli olsun, devletin içinde yaşadığı koşullar göz önüne alınmadıkça öyle ayaküstü değerlendirmelere sığmayacak bir sorun bu. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'na bu yeni hükümette bir eğitimcinin, bir kültür adamının değil de Necdet Uğur gibi bir emniyetçinin getirilişini başka nasıl açıklayabilirsiniz? Hükümet sanat ve kültür çalışmalarını toplumun bütün katlarına yaymaya çalışacaktır derken neyi nasıl yayacaktır muamması da kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Halkın beğenisine dayanalım anladık ama bu beğeni toplumumuzun bugünkü sarsıntı ve tufanlık devinimi içinde nasıl biçimlendirilecek oluşturulacaktır? Devlet sanatçı ve kültür adamı ile halk arasındaki ırklığın giderilmesinde desteklikle yetinmek istese bile sonunda her şey yeni bir ideolojik yapının oluşturulmasına dayanacağına göre ve sınıfsal bir yeğleme zorunluluğu ister istemez belireceğine göre bundan nasıl kaçınılacak ve devlet bu tarafsızlık davranışını nasıl sürdürecektir? Nitekim CHP programında CHP iktidarındaki özerk bir kültür ve sanat kurumu kurulacaktır. Devletin sanatla ve yazınla ilgisi ve sanata yazına desteği büyük ölçüde bu özerk kuruluş yoluyla olacak ve bu özerk kuruluş sanat ve kültür alanında eğitim kurumlarıyla, radyo ve televizyonla, yerel yönetimle ve ilgili tüm kamu kurumlarıyla veya özel kuruluşlarla işbirliği içinde olacaktır denilirken, herhalde tarihsel koşullardan ötürü ve CHP'ye yeni hükümet bir bakanlık daha kazandırma kaygısıyla kültür işleri böyle bir özel kuruma değil, bir bakanlığa teslim edilmiştir. Hükümet programında ulusumuzun kültür birikimini değerlendirecek bir devlet kültür merkezi ve milli müze, toplumumuzun manevi değer ve ürünlerini bilimsel yöntemlerle araştırıp derleyecek ve yayacak bir Türk kültürü araştırma ve derleme kurumu ve bilimsel çalışmaları açık, iyi düzenlenmiş bir devlet arşivi kurmaya başlanacaktır da denildiğine göre, CHP programında öngörülen bu kültür ve sanat işlerini çekip çevirecek özel kurum tasarısı, böylece rafa, müzeye ve arşive kaldırılmaktadır. Goethe gençler istese yaşlılar yapabilseydi demiş. Biz de yarınki yazımızda ortanın solu, gepegenç CHP'nin programında yapmayı istediklerini değil, daha doğmadan tohuma kaçmış yeni hükümet çerçevesi içinde sanat ve kültür alanına ilişkin neler yapabileceğini tartışacağız. 21 Ocak 1978 25. ayrımın sonu. Sayfa 367.